Ayrım 4.
Madame Josefino, Rakım'a hakkında bu yardımı vaat etmesi üzerine yalnız Rakım'ı değil, oradaki herkesi memnun etmişti. Josefino, "Bak, yalnız bir şey var ki o olmazsa olmaz. Bir iyi piyano isterim. Öyle olur olmaz piyanoya ben parmaklarımı dokunduramam. En aşağı 800 frangı gözden çıkarmalı." Rakım, "Olur olmaz piyanoya parmak dokundurmanızı ben de uygun görmem. Ancak piyanoyu seçebilmekte acemiyim. Hangi piyanoyu beğenmişseniz emrediniz. Şimdi alayım." Josefino, "Buradan çıkınca beraber gideriz." Rakım, Josefino'nun bu iyiliğine teşekkür etmişti. Aslında Josefino bu iyiliği Rakım'dan çok Canan'ın hatırı için esirgemediğini ileri sürdüyse de biz meselenin asıl iç yüzünü biliyoruz. O, beyin cariyeleri oynak ve işveli meşrep şeyler olduğundan hiçbir şey öğrenemezlerdi. Canan ise kendisine bir kere gösterilen alıştırmayı hemen kavradığından ileride, bey, cariyelerinin hiçbir şey öğrenemediklerini söz edecek olursa Josefino, işte filan kızcağıza onlara verdiğim dersi verdim, o çok iyi öğrendi. Bunlar ise gayret etmedikleri için öğrenemediler demek için işi bu şekle dökmüştü. Nemze lazım. Rakım'ın ihtiyacı bir kadın öğretmeniydi. İstediğinden iyisini hem de bedava olarak buldu. Matyo'nun evinden çıktıktan sonra gittiler. Kule kapısında bir mızıkacı dükkanına girip Josefino'nun seçtiği oldukça iyi ve güzel piyanoyu 700 franga anlaştılar ve Rakım 400 frangını peşin verdi. Kalanı içinde yine Josefino'nun tavsiyesi üzerine bir ay süre alıp piyanoyu sırı kamalına yüklettiği gibi evine aşırdı. Vay Canan'daki sevinç! Kız çıldıracak be! Öteki odada dadısının boynuna sarılmış yüzünü gözünü öper. Bu hali Rakım dahi gördü. Canım ne kadar da duygulu ya. Kızın bu kadar sevinci dahi Rakım'ın duygularını gıcıklayıp gözlerini yaşla doldurmakla beraber bu güzellik ve iyiliği veren Cenab-ı Allah'a kalben yönelerek bir zavallı kızcağızı bu kadar sevindirmiş olduğu için şükretti. Üç odadan ibaret bulunan evi üçü kendi aralarında paylaşmışlar, bir de misafir kabul edecek yer olmak üzere salonlarını döşemişlerdi. Madem sözü bu kadar açtık, geliniz şu evin içine bir göz gezdirelim. Evceğiz bir katlıydı. Zeminde mutfak, kiler, odunluk ve ev altı olup merdivenlerden çıkıldığında ufak bir girintiye varılır ve karşıya gelen camlı kapı açılınca salona girilirdi. Eski halindeyken üç odanın üç kapısıyla bir de helâ kapısı salona açılır idiyse de sonradan gördüğü tamir sırasında Rakım birisi merdivenin karşısına ve ikisi de sağ tarafa rastlayan oda kapılarının önüne 1,5 arşın mesafeden bir bağdadi duvar çektirip bu suretle kapılar bir koridorun içinde kalmışlardı. Helâ ise karşıya gelen odanın sol tarafında kalır ve bu halde gerek odalara ve gerek helâya yol veren koridorun yalnız bir kapısı sağ taraftan olduğu gibi salonun ortasına açılırdı. Salonun sağ tarafı dediğimiz taraf sokak üzeri tarafıdır ki bu duruma göre odalar ışığını sokak tarafından alırlardı. Salonun ise sol tarafta üç penceresi olup bunların ortada bulunanı onun karşısında kalan kapıya uygun olması için yarık pencere denilen camlı kapı gibi bir şey olup yanı başlarında bulunan diğer ikisi de adeta birer pencereydi. Bu pencerelerin açıldığı taraf 400 arşın kadar ufacık bir bahçe olup zemini sokak zemininden yüksekçe olmakla salonun camlı kapısından 3 ayak bir merdivenle bahçeye inilebilirdi. Evin şeklini ve bölümlerini anladınız ya, şimdi bunun içini güzelce boyayınız, kağıtlayınız, yerlere güzel kilimler döşeyiniz, salonun içine yarım takım kanepe ve bir ayna ve bir konsol koyunuz. Aynanın iki tarafına iki güzel resim bile asınız. İşte Rakım'ın salonunu oluşturmuş olursunuz. Hele merdiven yanındaki camlı kapıya karşı duvara piyano da konulduktan sonra o mini mini salon ne kadar güzel olur. Rakım'ın odası sağ tarafta en başta bulunan odadır. Kapısından girerseniz doğal olarak karşınıza pencereler çıkar. Odanın sağ tarafı kütüphanedir. Sol tarafında Rakım'ın karyolası görülür. Kapıdan girildiği zaman iki tarafında kalan boşlukta ayrıca birer dolap vardır ki içinde antika ve tuhaf şeylere benzer birçok hırdavat doludur. Bu odanın yanındaki oda Canan'a hazırlanmış. Gerçi Canan'ın kendisine kapı komşu olmamasını Rakım istemişse de bu odanın yükü olmadığından dadı burada rahat edemeyeceğini öne sürerek orasını mutlaka Canan'a tahsis etmişti. Odaya girildiği zaman yine sol tarafında bir karyola, sağ tarafında ufak bir konsol, üzerinde güzel bir ayna, yanında iki çiçeklik, kapı tarafında bir tuvalet takımı. Pencerelerin önünde de bir küçük masa üzerinde dikiş aletleri görülürdü. Bu ara şunu da hatırlatalım ki Rakım'ın topu bir tuvalet takımı olup ve o da Canan'ın odasında bulunduğundan sabahları tuvaletini orada yapmaktaydı. Öteki taraf üzerinde olan dadının odasına gelince bu odanın penceresi olmayıp koridorun sonunda bulunan bir pencerenin bahçeden aldığı ışık ile fedainin odası yarım yamalak ışık görürdü. Bu oda eski zaman odaları gibi yüklü dolaplı bir şey olup dadı kalfa karyolada yatmadığından Alaturka yatak takımı yükünde dururdu. Halbuki evinin en güvenilir odası da bu oda idi. Gerek Rakım'ın gerek Canan'ın sandıkları da yük altında bulunan özel yerlerinde bulunurdu. Josefino derslerini perşembe günlerine ayarlamış olduğundan ilk defa ki perşembe günü Rakım Efendi de evinde olup saat 10 sıralarında madam geldi çattı. Canan gelen hocanın kendi hocası olduğunu görünce madamı kucaklayıp yarı Çerkezce yarı Türkçe bir şekilde memnuniyetini ortaya dökmüşse de Josefino bir kelime Türkçe anlamadığından o da kızı kucaklayıp öperek Rakım'a "Monsieur Rakım, şu çocuğun dilini anlamam ya, fakat bunun gözleri ve davranışları ne demek istediğini bana gayet iyi anlatıyor," dedi. Rakım, Josefino'nun Canan hakkında gösterdiği sevgiye memnun ve müteşekkir olup, bu zavallı kızcağızı öğrenciliğe değil, kız kardeşliğe kabul etmesini özellikle tavsiye etti. Josefino, Rakım'ın salonunu gayet güzel buldu. Hele salondan bahçeye göz atıp düzenleme ve bakımının pek iyi olduğunu görünce daha çok memnun olup, Josefino, "Monsieur Rakım, evinizi pek beğendim. Ne tabiat sahibiymişsiniz. Vallahi kutu gibi bir saloncuk. Fakat odalarınızı da görmek isterim." Rakım, "Madam, bundan başka yerlerimiz yalnız yatak odalarından ibarettir." Josefino, "Çocuk olmayınız. Biz dost olacak değil miyiz? Yatak odaları olsun göreceğim. Serbest adamlar da bu tür düşüncelere şaşılır." Bu sözler üzerine Rakım, odaların hepsini Madam Josefino'ya gösterdi. Canan'ın doğuştan gelen yeteneklerini artık uzun uzadıya tarif gerekir mi? Josefino odaları tertemiz bir halde buldu. Her şey yerinde, her şey düzendi. O kadar memnun oldu ki böyle bir eve, böyle bir cariyeye sahip olmanın saadet olduğunu bin defa tekrar etti. Rakım, dadısı olan fedayı takdim ederek onun annesi gibi olduğunu söyleyince Josefino onun birçok iltifatlarına boğuldu. Bugün Canan'ın Rakım Efendi'nin evine gelişinin 3. ayı olup, özellikle Josefino bir aydan beri Canan'ı görmemiş olduğuna ve bu müddet içinde Canan'ın eğitim ve süslenmesine devam edilerek kıza renk ve canlılık gelmiş ve güzelliğinin artmış olduğundan Josefino yarım saat içinde Canan'ın dersini verip bitirdikten sonra Rakım ile Canan hakkında şöyle bir iki şey söyledi. Josefino, "Uzatmayınız Monsieur Rakım, cariyeniz pek güzel, pek zeki, pek akıllı." Rakım, "Daha yavaş yavaş açılır madam." Josefino, "Onu demek istemiyorum, siz de gençsiniz o da, iki genç bir yerde, fena alem değildir ya." Rakım, "Yok işte bu fikriniz yanlıştır." Josefino, "Niçin sanki ayıp bir şey mi?" Rakım, "Ne ayıp olacak, özel cariyemdir." Josefino, "Öyleyse ne?" Rakım, "Ama ben kendisini kız kardeş gibi seversem daha çok mutlu olacağım." Josefino, "Durunuz bakalım, o sizi kardeş gibi sevecek mi?" Rakım, "Benden kardeşlikten başka bir şey görmezse ne yapacak? Elbet o da beni kardeş gibi sevecek." Josefino, "Onlar bugünkü sözlerdir kuzum. Durunuz bakalım, biraz daha zaman geçsin de siz de melek misiniz sanki? Bir güzelden faydalanmayı protesto mu ettiniz?" Rakım, "Yok. Hatta bu faydalanma için fedakarlık bile ederim ama Canan'ı bu şekilde terbiye etmek istemem." Josefino, "Neyse sizi tebrik ederim dedim ya." Josefino bu sözleri bitirdikten sonra saat 11.30'a gelmiş olduğundan Rakım'a, Canan'a ve fedaiye veda ederek çıktı gitti. Bu Canan'ın hangi amaç üzerine satın alındığı hatırınızda duruyor ya. Güya ihtiyar fedayı rahat ettirmek için alınmıştı, öyle değil mi? Halbuki zavallı fedayı hala mutfaktan çıkamamıştı. Canan'ın kendisine yardımı yalnız yukarı hizmetini üstüne almış olmasından ibaret olup, haftada bir günde çamaşır yıkar ve diğer vakitlerini giyinmiş kuşanmış olduğu halde ders yapmak, dikiş dikmekle geçirirdi. Hele piyano geldikten sonra artık bir dakikasını boş geçirmemeye başladı. Dersten usansa piyanoya, piyanodan usansa dikiş dikmeye başlardı. Sadık fedai ise kızcağız ne kadar kendisini eğlendirirse o kadar memnun olurdu. Fedai'nin bu kızı Rakım'dan kıskanmadığına şaşırdınız mı? Ne mümkün. Fedai'nin elinden gelse kızı hemen kaptığı gibi Rakım'ın koynuna sokacağı belliydi. Hatta benim beyim melek midir nedir? Önünde peri kızı gibi kız ezdiği halde asla bir alıcı göz ile baktığı yok diye canı bile sıkılırdı. Her ne zaman bir moda kumaş çıksa Dadı Kalfa Rakım'a rica ederek gençtir, giyinsin kuşansın, karşısında temiz geçsin diye mutlaka aldırır ve aldırdığı anda nerede güzel bir biçki biçer bir hanım varsa götürüp rica minnet en yeni modaya uygun olarak biçtirir ve kızın kendisine diktirip giydirirdi. Sonra Canan biçmek için kimseye muhtaç olmadı ya, hangi entari kendisine daha çok yakışırsa onu söker ve onun üzerinden yenisini biçip sonra dikerek amacına ulaşırdı. Zavallı kızcağız boy post düşkünü, güzellik fakiri değildi ki kendisine yakışmasın, ne giyerse bir güzel yakıştırırdı. Okuyucular arasında bu kadar mutluluğu Rakım için çok görenler varsa zulmetmiş olduklarını kendilerine hatırlatırız. Bir adam ki 7-8 sene gece gündüz demeyerek göz nuru döküp mükemmel bir tahsile gayret ettikten sonra bu kadar ödüle layık değilse ne özelliği kalır? Tahsilde Canan nasıl bir hızla giderse İngiliz kızlar da o oranda süratle gitmektedir. Bunlar her ders günleri öğretmenlerine 40-50 kadar Türkçe kelimeyi sorarak ve bir deftere geçerlerdi. Türkçe konuşmak hususunda başkalarının başka öğretmenlerden bir senede öğrenemeyecekleri miktarı bunlar öğrenmişlerdi. Rakım hakkında ailece gösterilmekte olan sevgi ve saygıya dayanarak Rakım, bazı kere akşam yemeği için bunların evinde kalmaya başladı. Hele bir pazar günü ailece kağıthaneye gidilmiş ve Rakım'ın arkadaşlık şeklinden hepsi için memnuniyet hasıl olmuştu. Ve münasebet ve muhabbet yalnız bu derecede kalmadı. Mr. Ziklas'ın diğer İngilizler gibi denize merakı olduğundan ve Rakım'da da bu merak Ziklas'tan aşağı kalmadığından Ziklas'ın satın alarak elde ettiği iki çifte bir akakik sandalı Salı Pazarı limanına Rakım'ın koruma ve nezareti altına verdiler. Bazı pazar günleri Rakım sandalı tophane iskelesine çekerek İngilizlerle orada birleşip binerler. Kadıköy'üne adalara doğru çıkıp yelken açarak voltalar atarlardı. Ancak bu sandal yolculuğu başkaca tarife layık bir şey olduğundan onun için birkaç satırı esirgemeyelim. Can ile Margaret sandal ile seyahate çıkılacağı zaman kendilerine ait bahriye elbisesi giymeleri adetleri idi. Bu kıyafet başta ruganları, gemici şapkaları ki etrafını bir mavi kurdele kuşanmış ve yine bir mavi kurdele çene altından sığındırık vari geçmiştir. Saçlar toplanıp ve kuru kuruya taranıp omuzlar üzerine salı verilmiş. Arkada bir beyaz frenk gömleği ki yakaları mavi olup devrik yerinde birer beyaz çapa resmi vardır. Gömleğin kolları bile mavidir. Bu gömlek üzerine atılmış gibi kısa bir yağmurluk. Ancak bunu gerektiğinde üzerlerine de alırlardı. Ayakta dizden yukarıya kısa ve beyaz bir fistan. Bu bile mavi kurdeladan askılar ile omuzlarına bağlanmış. Fistanın üzerinde birer mavi kuşak, adeta yünden yapılmış gibi. Ayakta dizden yukarı ta baldırlara kadar birer beyaz çorap. Bunun üzerine baldırlara kadar yüksek birer çift mavi potin. İşte bir de yarım değirmi mavi ipek kumaştan bir boyun bağı bu kıyafeti tamamlardı. İş bu iki genç tayfa kürek oturaklarına oturdukları zaman Ziklas dümen yenisini ele alır ve Rakım ile Mr. Ziklas karşı karşıya otururdu. Yelken fora etmek, yelken sarmak iki genç tayfanın işi olup şayet kürek çekmek gerekirse o zaman dümen yenisini Mr. Ziklas eline alıp kocası ile Rakım ve iki güzel tayfada küreğe geçerlerdi. Sandalın içinde çerezlenecek ufak tefek her şey bulunduğu gibi en iyi İngiliz biraları eksik olmadığından bu sandal yolculuğunda yaşanılan zevke, sefaya rakım doyamazdı. Hele hava düşüp de kürek çekmek gerektiği zaman büyük kız Pruva tarafından birinci hamlede, rakım ikincide, küçük kız üçüncüde, babaları da dördüncü hamlede bulunduğundan ve İngiliz gemicileri gibi küreklere eğilerek asıldıkları gibi ta arka üzerine yatıncaya kadar da yaslandıklarından, her ne kadar biraz yan tarafta kalır idiyse de herhalde rakım kendisini büyük kızın kucağına yaslanmış ve küçüğü de kendi kucağına yaslanmış görürdü ki her şeyden çok zevk aldığı hal bu idi. Fakat bu durum annelerine ya da babalarına bir kötü düşünce verir miydi zannedersiniz? Vay, rakımda böyle hevesler de vardı ha? Niçin olmasın? Size rakımı yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilik onlarda yoktur diye mi tavsiye ettiler? Bununla beraber rakımın aldığı tat tamamen hissi ve vicdani bir şey olup, bu tat ve duyduğu bu vicdani zevki istismar etmeyi asla hatırına bile getirmediği için annelerine ve babalarına şüpheye yol açacak ipuçları vermezdi. Sandal gezintisi dedik de hatırımıza geldi. Bir gün Felatun Bey, Ziklas ailesiyle sandal gezintisine çıkmıştı. O gün hava biraz lodos olup adalar açıklarında da biraz büyük dalgalar oluştuğundan ve volta vurdukları sırada denizin sandalı karpuz gibi kaldırıp kaldırıp da yere vurması İngilizler için de fazla zevki gerektirdiği halde Felatun Bey'in canını başına sıçratmış ve hele bir defasında "Anacığım, anacığım" diye bağırmıştı. Gerçi İngilizler bu sözlerden bir şey anlamadılarsa da beyin halinden korkusunu anladıkları için o günden sonra bir süre bu haliyle eğlenmişler ve bunu rakımın kulağına kadar ulaştırmışlardı. Söz yine Felatun Bey'e mi geldi? Öyleyse haber verilecek ufak tefek birkaç şey daha olduğundan şu sırada onları da söyleyiverelim. 4. Bölüm. Kış gelmiş ve günleri kısaltmış olduğu için Rakım Efendi İngiliz kızlarının derslerine akşam saat 2'den 3.30'a kadar zaman ayırmıştı. Gerçi kendisi vakitlerine dikkate adeta bir İngiliz kadar özen gösterdiğinden her zaman tam saat 2'ye birkaç dakika kala gelir ve 2'de derse başlar idiyse de gerek kızlar ve gerek anneleri ve babaları ders akşamları saat yarımda gelerek yemeği hep birlikte yemeği Rakım'dan birçok kere rica etmiş oldukları için bu akşam Rakım yemeği bunların evinde yemek için Beyoğlu'na erkence çıkmak lüzumunu gördü ve yola düştü. O akşam Tophane'den Boğazkesen Caddesi ile Firuz Ağa üzerinden Taksim'e çıkmayı düşünmüş olduğundan tam Bozahane başına geldiğinde Felatun Bey'e rastladı ki yarı belinden aşağısı ya boza veyahut salep gibi bir şeye bulanmış olduğu halde telaşla Bozahane'ye giriyordu. Bunu o halde görünce Rakım, "Vay beyimiz, bu ne hal? Üzerinize boza dökülmüş desem Bozahane'ye henüz giriyorsunuz." Felatun, "Vallahi birader sorma, şurada bir aşçı dükkanından geçiyordum. Herif camın iç tarafına bir koca tabak içinde olarak mayonezli balık koymuş. Nasılsa ayağım sendeledi. Güya cama dokunmamak istedim. Beceremedim. İşte mayonez tabağını üzerime devirdim." Rakım, "Allah Allah, çok şükür ki cam bir yerinizi sakatlamamış." Felatun, "İşte ben de ona şükrediyorum ha. Hem demek oluyor ki bu akşam Beyoğlu'ndasınız." Rakım, "Evet efendim, bizim Mr. Ziklas'tayım." Felatun, "Allah versin birader, Allah versin. Artık dostluğu iyice ilerlettiniz." Rakım, "Ne yapalım efendim, çalışmalı." Felatun, alaylı bir şekilde, "Canım çalışmalı ya, şu matmazeller için söylüyorum. Seni dillerinden düşürmüyorlar da, kadınlara çatmak da sana özgü bir başarı. Canına yandığım, ben ne yapsam yaranamayacağım ve selam." Rakım, "Öyleyse ben size bir akıl öğreteyim." Felatun, "Vallahi lütfetmiş olursunuz." Rakım, "Ben kadınlara asla yaranmak hevesinde bulunmadığım için beni seviyorlar. Eğer siz de bu halde olsanız daha çok başarıya ereceksiniz." Felatun, "Deyinizdi bakayım, beni aldatabilir miydiniz? Ben sizin ne saman altından su yürüttüğünüzü bilmez miyim?" Rakım, "Ne saman altından su yürüttüğümü bendeniz bilemiyorum. Eğer bunu bendenize gösterirseniz gerçekten siz bana lütfetmiş olursunuz." Felatun, "Neyse, başka vakit görüşür konuşuruz. İzninizle şu üstümü başımı biraz temizleteyim. Zira buraya kadar bu halde geldim." Zaten Rakım da saat yarımda İngiliz'in evinde olmak için acele ettiğinden bunlar sözü burada kesip birbirinden ayrıldılar. Fakat Rakım böyle aşçı dükkanındaki mayonez tabağını üstüne başına dökmüş olmasına hiçbir anlam veremeyerek gidiyordu. Nihayet İngilizlerin evine vardı. Ev halkını yemek için kendisini bekler vaziyette buldu. Hemen sofraya oturuldu. Çorbalar içilir içilmez Ziklas, ''Aman bugün bizim uşak bir alabalık almış, ben de mayonezli balığı pek sevdiğim için öyle pişirilmesini aşçıya sipariş ettim. Seversiniz ya Rakım Efendi.'' diye orada sofra hizmetinde besleme kıza yardım eden aşçı kadına mayonezi getirmesini emretti. Kadın durdu. Ziklas emrini tekrar edince kadın yalnız durmakla kalmayıp çehresinde bir de durgunluk görüldü. Ziklas bir daha üsteleyince durgunluk daha da artıp kadın iyice bozularak adeta kekeleye kekeleye mayonezin dökülmüş olduğunu bildirdi. Ziklas da hiddet, Rakım da şaşkınlık. Ziklas, canım birisi döküldüyse yeniden yapmak gerekmez miydi? Dedikçe aşçı kadın daha çok ve adeta fevkalade bozularak mayonezin çok geç vakitte döküldüğünü ve bir yenisini yapmak için yumurta ve limon hazırlamaya vakit kalmadığını bildirdi. Ziklas, bereket versin ki Felatun Bey gelmedi. Gelseydi o Rakım Efendi'ye de kıyas kabul etmez. Herhalde misafir sayılır. Adeta utanır idik. Rakım merakla, vay Felatun Bey Efendi gelecekler miydi? Ziklas, evet bugün kendisini gördüm. Gelmesini rica ettim. Alaturka 12'ye kadar gelirsem gelirim diye söz verdi. Karanlık oldu, gece oldu. Hala kendisi gelmediği için biz de sofraya oturduk. Rakım şaşkınlıkla ve gülümseyerek, madem ki şimdiye kadar gelmediler efendim, demek oluyor ki bundan sonra gelmezler. Uşak, aslen Rum olup yarım yamalak bir Fransızca ile, ya ben Felatun Bey'i dört yol ağzında gördüm ki buraya yöneliyordu. Ziklas, ne zaman? Uşak, güneş hemen hemen batmak üzereydi. Ziklas, ben de şimdi zannettim, artık gelmez ya Rakım Efendi. Rakım, efendim, saat Alaturka 12'de söz verdiği ve kendisini hizmetkarınız güneşin batışı üzere buraya yönelmiş gördüğü halde henüz gelmeyişine bakılır da mutlaka fevkalade bir şey ortaya çıktığı için gelmekten vazgeçmiştir. Rakım Mr. Ziklas'a bu cevabı verirken göz ucuyla aşçı kadına bakıp da karıya havuç gibi kızarmış görünce aklından geçmekte olan şüphelerin hepsini onaylayarak kalbi bir derece tatmin oldu. Acaba bu kuşkular neydi? Şimdilik malum olan derecesine haber verirdik. Ancak aradan 3 gün geçmeyip iş iyice sıhhat bulduğundan 3 gün sonra doğrusu görülecek bir iş için bugün zan derecesinde kalan hallerle çala kalemi çoğaltmaya vaktimiz yoktur. Her ne hal ise güle oynaya yemek yenildi. Yemekten sonra derse başlanıp 1 saat içinde derse son verildi. Türkçe'ye başlanalı 6 ay geçmiş, bu müddet içinde kızlar okuyup yazmakla kalmayarak adeta ufak ufak cümleleri ve kelamları da yanlışsızca birleştirebiliyorlar ve gayet açık ibareli bir şey olursa manasını hemen çıkarıyorlardı.